Şizofren, John Katzenbach. 8. Ayrım. Ama neden dedi diğer adam, neden bu kadar eminsin? Şey, içeri geldiğinde onu izliyordum, o kadar barizdi ki. Uzun boylu adamın sesi hafifledi, kesildi, belki de yanıldım. Bence kesinlikle yanılmışsın, öyle mi? Öyle. Diğer adam öne çıktı, şimdi sırıtıyordu, uzun boylu adamın yanından geçti. Bakıyorum da yerleşmişsin bile Seabird. Francis başıyla onayladı. Adam uzun boyluya döndü. Sırık, bu arkadaş Seabird. Onunla geçen gün idare binasında tanıştım. Seni temin ederim ki beni ilk gördüğünde o kişi sanmıştın ya. Ben nasıl o değilsem aynı şekilde Seabird de o değil. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun diye sordu uzun boylu adam. İçeri girdiğinde hasta raporunu gördüm. Sana yemin ederim ki. Şeytanın oğlu olsaydı ve hastaneye kötülük yaymaya gönderilseydi, raporunda bununla ilgili bir not olurdu. Çünkü bütün diğer bilgileri vardı. Memleketi, ailesi, adresi, yaşı, ne ararsan vardı. Deccal olduğu konusunda hiçbir bilgi yoktu. Şeytan aldatıcıdır. Oğlu da onun kadar akıllıdır. Herhalde kendini gizlemeyi başarmıştır. Hatta gulp apilden, kap yutturan bile. Ah, mümkündür ama yanımda polisler vardı. Herhalde onlara şeytanın oğlunu görür görmez tanıma eğitimi verilmiştir. Deccali arasalar ellerinde ilanlar, broşürler, postanelerin duvarlarına astıkları o resimlerden falan olurdu. Değil mi? Şeytanın oğlunun bile iki eyalet askerinden gizlenebileceğini sanmıyorum. Uzun boylu adam bu açıklamayı dikkatle dinledi, sonra Francis'e döndü. Özür dilerim, galiba aldanmışım. Takip ettiğim kişinin sen olmadığını şimdi anlayabiliyorum. Lütfen en içten özürlerimi kabul et. Kötülüğe karşı tek savunmamız gözümüzü açık tutmaktır. Sen de bilirsin. Her gün, her gece, her saat dikkatli olmalıyız. Çok yorucudur ama vazgeçilmez bir gerekliliktir. Prenses yataktan in, ayakta durmayı başardı. Evet, elbette dedi. Çok iyi anlıyorum. Uzun boylu adam elini uzatıp Francis'inkini kavradı, hevesle tokalaştı. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum Seabird. Cömertsin. Belli ki terbiyelisin de. Seni korkuttuysam gerçekten çok özür dilerim. Uzun boylu adam birden Francis'e hiç de o kadar korkunç gelmemeye başladı. Sadece eski, yıpranmış görünüyordu. Sehpada çok uzun süre kalmış, tarihi geçmiş bir dergiye benziyordu. Uzun boylu adam omzunu silkerek, bana sırık derler dedi. Genelde buralardayımdır. Prenses başını salladı, benim adım. Diğer adam araya girdi, Seabird. Burada nedense kimse gerçek adını kullanmıyor. Sırık hızlı hızlı baş salladı. Fireman, itfaiyeci doğru söylüyor Seabird. Hep takma isimler, kısaltmalar ve benzerleri. Sonra arkasını döndü, odanın diğer ucuna çabuk çabuk yürüyüp kendini yatağına attı, tavana bakmaya devam etti. İtfaiyeci, kötü bir adam değildir, hatta bence, gerçi bu nezih yerde kullanılacak bir söz değil ama aslında epey zararsız dedi. Geçen gün bana da aynı böyle yaptı, bağırdı, saldırmaya çalıştı, benimle teke tek dövüşecekmiş. Böylece toplumumuzu Deccal'den mi, şeytanın oğlundan mı, yanlışlıkla buraya düşmüş bir iblisten mi, artık her kimse ondan kurtaracakmış gibi davrandı. Tanımadığı biri girdiğinde hep böyle yapar. Aslında düşünürsen pek derecede değil, bu dünyada çok miktarda kötülük var. Bence bunun bir kaynağı olması lazım. Sırığın da dediği gibi burada bile gözü açık olmalı insanın. Prenses yine de teşekkür ederim dedi. Kaybolmuş ama sonra nerede olduğunu anlamasına yardımcı olan bir işaret görmüş bir çocuk gibi yavaş yavaş sakinleşiyordu. Ama senin adını bilmiyorum. Adam artık adım yok dedi. Hafif bir kederle söylenmiş bu sözlerin yerine hemen içinde biraz pişmanlık olan buruk yarım yamalak bir gülümseme aldı. Nasıl adın olmaz diye sordu Francis. Adımdan vazgeçmek zorunda kaldım. Beni buraya düşüren oydu. Francis bunu pek anlamadı. Adam eğlenmişti, başını iki yana salladı. Kusura bakma, burada herkes bana itfaiyeci diyor. Çünkü hastaneye gelmeden önce mesleğim buydu. Yangın söndürürdüm. Ama Şey, bir zamanlar arkadaşlarım bana Peter derdi. Yani itfaiyeci Peter. Bu kadarıyla yetinmek zorunda kalacaksın. Francis Seabird. Peki dedi Francis. Bana kalırsa buradaki isimlendirme sisteminin işleri epey kolaylaştırdığını anlayacaksın. Az önce Sırık'la tanıştım. Bu onun tipindeki bir adama verilecek en bariz takma isim. Moses kardeşlerle de tanıştım ama herkes onlara Big Black, koca kara ile Little Black, küçük kara der. Yine görünüşlerine epey uygun isimler. Sonra hap yutturan var. Hem söylemesi Gulp dilinden daha kolay hem de tedaviye yaklaşımını düşünecek olursak ona çok daha fazla yakışıyor. Başka kimle tanıştın? Dışarıda kafesin ardında duran hemşireler, Bayan Wrong, yanlış ve Bayan Watchful, bekçi. Onlarla mı? Wright ve Winchell. Doğru. Başka hemşirelerimiz de var. Mesela soyadı Michelle Bichol, dırdır hemşire derler. Hemşire Smith'e hemşire Bones, kemikli derler. Çünkü biraz bizim sırığı andırıyor. Bir de kısa sarı var. O görünüşe göre bayağı güzel bir kız. Bay Evans adında bir sosyal hizmet uzmanımız var. Ona Bay Evil derler. Kötü. Onunla da yakında tanışırsın. Çünkü bizim yatakhaneyi o yönetiyor gibi bir şeydir. Hap yutturanın sevimsiz sekreterinin adı Bayan Lewis. Ama biri ona Bay Lucius, dolgun adını takmış. Dediklerine göre bu isimden nefret ediyormuş ama elinden hiçbir şey gelmiyormuş. Çünkü ona giyinmeyi çok sevdiği o dar kazaklar gibi yapışık kalmış. Bela bir kadınmış. Şimdi kafan karışmış olabilir ama bir iki gün içinde hepsini öğrenirsin. Francis çabucak çevresine bakınıp buradaki herkes deli mi diye sordu. İtfaiyeci başını salladı. Burası bir deliler hastanesi ama içerideki herkes deli değil Seabird dedi. Bazıları sadece ihtiyarlayıp bunamış, bu yüzden tuhaf davranıyor. Bazılarında zeka geriliği var. Dolayısıyla her şeyi kolay anlamıyorlar ama onları buraya neden kapattıklarını ben bile bilmiyorum. Bazıları sadece depresyonda, bazıları sesler duyuyor. Sen de ses duyuyor musun Seabird? Francis nasıl yanıtlayacağını bilemedi. Sanki içinin derinliklerinde bir tartışma sürüp gidiyordu. Elektrik direkleri arasındaki akım gibi gidip gelen savları duyabiliyordu. Cevap vermek istemiyorum diye yanıtladı tereddütte. İtfaiyeci başını salladı. Bazı şeyleri kendine saklamak en iyisidir dedi. Kolunu bir an Francis'in omzuna atıp onu çıkış kapısına yöneltti. Gel bakalım dedi. Sana yuvamızın geri kalanını göstereyim. Peki sen ses duyuyor musun Peter diye sordu Francis. İtfaiyeci başını iki yana salladı. Yok. Duymuyor musun? Duymuyorum. Ama belki duysam daha iyi olur dedi itfaiyeci. Konuşurken ağzının kenarları azıcık kıvrılmıştı. Gülümsüyordu. Francis kısa süre sonra itfaiyecinin tabiatını ortaya koyan bu gülümsemeyi çok iyi tanır olacaktı. İtfaiyeci başka kişilerin sıradan anlar olarak göreceği şeylerdeki hüznün ve mizahın farkında olan insanlardandı. Francis, sen deli misin diye sordu. İtfaiyeci yine gülümsedi, bu sefer ufak bir kahkaha da attı. Sen deli misin Seabird? Francis derin bir nefes aldı. Olabilirim dedi, bilmiyorum. İtfaiyeci başını salladı. Bence değilsin Seabird. Seni ilk gördüğümde de öyle düşünmemiştim. En azından çok deli değilsin. Belki biraz delisindir ama onun da ne zararı var? Francis başıyla onayladı, içi rahatlamıştı ama sen diye üsteledi. İtfaiyeci cevap vermeden önce tereddüt etti. Bende çok daha büyük bir fenalık var dedi. Bu yüzden buradayım. Derdimin ne olduğunu burada bulacaklarmış. Francis deli olmaktan kötü ne olabilir ki diye sordu. İtfaiyeci bir defa öksürdü, şey dedi. Sana söylememde sakınca yok sanırım. Er ya da geç öğreneceksin. Ben insan öldürüyorum. Bu sözleri söyledikten sonra Francis'i hastanenin koridoruna çıkardı. 4. Bu kadardı galiba. Koca kara bana arkadaş edinmememi, dikkatli olmamı, kendi halimde durmamı, kurallara uymamı söylemişti. Ben de öğütlerin hepsini tutmak için elimden geleni yapmıştım. İlki hariç. Şimdi o günleri düşündüğümde acaba o ilk öğüdü vermekte haksız mıydı diyorum. Ama delilik aynı zamanda yalnızlığın en kötü, en gerçek biçimini kapsar. Ben de hem deli hem de yalnızdım. Böylece itfaiyeci Peter beni bir kenara çektiğinde, Western State Hastanesi'nin aşağılarına inen yolda onunla arkadaşlık etmeyi minnetle karşıladım. Ve o sözleri ettiğinde ne demek istediğini hiç sormadım. Yine de kısa süre sonra öğreneceğimi tahmin ediyordum. Çünkü hastane herkesin sırlarının olduğu, bunlardan pek azının iyi saklandığı bir yerdi. Ben hastaneden çıktıktan sonra bir keresinde kız kardeşlerimden daha küçük olanı bana hastanenin en kötü tarafının ne olduğunu sormuştu. Ben de uzun uzun düşündükten sonra rutinlik cevabını vermiştim. Hastane hiçbir faydası olmayan, sadece pazartesiden salıya, salıdan çarşambaya geçmeye yarayan, küçük, bağlantısız anlar sisteminden oluşuyordu. Hastanedeki herkes sözde iyi niyetli akrabaları ya da soğuk ve verimsiz sosyal hizmet sistemi tarafından kendilerinin çoğunlukla bulunmadığı göstermelik duruşmalarda 30 ya da 60 günlüğüne oraya yatırılmışlardı. Ama bu yalancı sürelerin duyduğumuz sesler kadar sahte olduğunu kısa sürede öğrendik. Çünkü hastanın kendisine ve başkalarına bir tehdit oluşturmaya devam ettiğine kanaat getirilirse, hastane mahkeme emrini yenileyebiliyordu. Bizim deliliğimiz de bu kanaatin her seferinde getirilmesine neden oluyordu. Yani 30 günlüğüne hastanede yatma emri kolayca 20 yıl orada kalmaya dönüşebilirdi. Psikozdan bunaklığa giden, basit yokuş aşağı bir yola girilebilirdi. Gelişimizden kısa süre sonra bayat cephaneye benzediğimizi fark etmiştik. Gözden uzakta tutuluyor, her geçen an daha da kötülüyor, paslanıyor ve daha güvenilmez hale geliyorduk. İnsanın Western State Hastanesi'nde ilk fark ettiği şey en büyük yalanın ta kendisiydi. Kimse iyileşmemize yardım etmeye çalışmıyor. Aslında kimse bize eve yollamaya yardım etmekle uğraşmıyordu. Pek çok şey söylenip yapılıyordu. Sözde bunlar topluma yeniden ayak uydurmamız içindi. Ama çoğu zaman zaman yapılan taburcu etme görüşmeleri gibi gösteriydi, kurmacaydı. Hastane yola dökülen katran gibiydi. İnsanı yerine mıhlıyordu. Ünlü bir şair bir zamanlar zarif fakat saf bir düşünceyle insanın daima içeri alındığı yerin yuvası olduğunu söylemiş. Belki şairler için öyledir ama deliler için değil. Hastanenin amacı delileri akıllı dünyanın gözünden uzak tutmaktır. Hepimiz duyuları körelten, sesleri susturan ilaçlara bağımlı hale gelmiştik. Ama bu ilaçlar sanrısal hiçbir şeyi tamamen ortadan kaldırmıyordu. Bu yüzden sanrılar hala koridorlarda cap canlı yankılanıyor, geziniyordu. Fakat hayatlarımızın asıl kötü tarafı bu sanrıları hepimizin zamanla kabul etmeye başlamasıydı. Hastanede birkaç gün geçirdikten sonra ufak tefek Napolyon'un yatağımın yanına dikilip enerjik bir sesle Waterloo'daki bölüklerin hareketlerinden, Britanya birliklerinin onun atlılarının saldırısı altında açık vermesini istediğinden ya da Blücher'in yolda geciktiğinden ya da Napolyon'un imparatorluk muhafızları saçma ve misket atışlarıyla delik deşik olmamış olsa Avrupa'nın tüm çehresinin nasıl kalıcı olarak değişeceğinden bahsetmesi beni rahatsız etmez olmuştu. Napolyon, arada sırada Fransız imparatoru gibi davranmasına karşın onun kendisini gerçekten Napolyon mu sandığını yoksa biz geri kalan diğer delilerle beraber bir tımarhaneye tıkılmış ufak tefek bir adam olduğu ve hayatta her şeyden çok bir önemi olmasını dilediği için bütün bu bilgileri takıntı haline mi getirmiş olduğunu asla anlayamadım. Bütün deliler bir önemi olsun istiyordu. En büyük umudumuz ve hayalimizdi bu. Bir şeyler olmak istiyordu. Bizi hasta eden de bu da hedefin ulaşılmazlığıydı. Biz de bunun yerine sanrıları koyuyorduk. Sadece benim katımda İsa olduğunu ya da en azından onunla iletişim kurabildiğini iddia eden 6 kişi, günde 3 kere dizüstü yere çöküp Mekke'ye dua eden bir Muhammed, gerçi çoğunlukla yanlış yöne dönüyordu, birkaç tane George Washington ve Lincoln'dan Jefferson'a, Lyndon Baird Johnson'dan Richard Nixon'a kadar çeşitli Amerikan başkanları vardı. pek çoğu da aslında zararsız olan ama zaman zaman çok korkunç olabilen sırık gibi şeytanın ve onun hizmetkarlarının işaretlerini bekliyorlardı. Kafayı mikroplarla bozmuş, havada uçuşan, görünmez bakterilerden korkan insanlar vardı. Bir kısmı fırtına esnasında çakan tüm yıldırımların kendilerini hedef aldığına inanıyor, köşelere büzülüyordu. Hiç konuşmayan, günler boyunca tam bir sessizlik içinde kalabilen hastalar yanında durmaksızın küfredenler vardı. Bazıları günde 20-30 kere ellerini yıkıyordu, bazıları hiç banyo yapmıyordu. Zorlamalardan, takıntılardan, sanrılardan ve hayal kırıklıklarından oluşan bir orduydu. Zamanla sevdiğim hastalardan bir tanesini newsman, haberci diyorlardı. Koridorlarda ahir zaman tellalı gibi gazete başlıklarını bağıra çağıra ilan ederek dolaşırdı. Dönemin olaylarını içeren bir ansiklopedi gibiydi. En azından kendi delice yöntemiyle de olsa dış dünyayla aramızda bağlantı kuruyordu. Hatta fazla kilolarıyla meşhur bir kadın vardı ki ortak salona çıktığı zaman masa tenisinde herkesi tarumar eder ama vaktinin çoğunu Kleopatra'nın günümüzdeki reenkarnasyonu olmanın zorluklarını düşünerek geçirirdi. Fakat Cleo bazen sadece film versiyonunda oynamış olan Elizabeth Taylor olduğunu sanırdı. Ne olursa olsun Richard Burton'inkiler de dahil olmak üzere filmin her repliğini, hatta Shakespeare'in oyununun tamamını ezbere bilir, masa tenisinde karşısına çıkma yürekliliğini gösteren herkesi eze eze yenerken satır satır tekrarlardı. Şimdi düşününce her şey o kadar gülünç görünüyor ki kahkahalarla gülesim geliyor. Ama gülünç değildi. Dile getirilemeyecek kadar acı dolu bir yerdi. Hiç delirmemiş insanlar işte bunu anlamıyor. Sanrıların ne kadar acı verdiğini. Gerçekliğin nasıl hemen şuracıkta ama erişilmeyecek kadar uzak göründüğünü, çaresizlik ve hüsrandan oluşan bir dünyada yaşamayı, Sisyphos'ta kayası, Weston Hastanesi'ne pek yakışırdı. Sisyphos, Zeus'u kızdırmak için devasa bir kayayı bir dağın tepesine taşımakla cezalandırılmış, mitolojik bir kahramandır. Sabah uyandığında kayayı zirveye doğru yuvarlamaya başlar, ta ki akşam olana dek. Gece uyuduğunda kaya tekrar aşağı yuvarlanır. Her gün böyle geçer ve cezası sonsuza dek sürer. Çünkü asıl ceza budur. Anlamsız bir eylemi sonsuza dek sürdürmek. Bay Kötü dediğimiz Bay Evans ile günlük grup seanslarına giriyordum. Bay Kötü ufak tefek, sıska, çökük göğsü bir psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı görünümündeydi. Akşamları o eve gittiği, biz gidemediğimiz için bizden bir şekilde üstün olduğunu sezdiren amirane bir tavrı vardı. Adama hepimiz içerliyorduk ama maalesef gerçek bir üstünlüktü bu. Bay Kötü'nün seanslarında neden hastanede olduğumuz ve çıkınca ne yapacağımız hakkında açık açık konuşmamız teşvik ediliyordu. Herkes yalan söylüyordu. Hadsiz, hesapsız, iyimser, kaçak, hevesli, şahane yalanlar söylüyordu. Nadiren katılan itfaiyeci Peter hariç, o yanıma oturur, benim ya da diğer hastalardan birinin düzenli iş bulma, okumaya dönme, hatta belki de bizim durumumuzda olanlara yardım etmeye, olanak tanıyan, moral verici bir programa katılma hakkında uydurduğu masalları dinlerdi. Bütün bu konuşmalar temelinde tek ve biricik bir amacın yattığı yalanlardı. Normalmiş gibi görünmek. Ya da en azından hastaneden çıkacak kadar normalmiş gibi görünmek. Başlarda bazen Bay Kötü ile itfaiyeci Peter arasında gizli fakat gayet mühim bir anlaşma olup olmadığını merak ediyordum. Çünkü bizden ve dertlerimizden bahsetmeyi bırakıp ilginç şeyleri, mesela rehine krizi gibi, varoşlardaki huzursuzluk gibi ya da Red Sox'ın gelecek sezonda neler hedeflediği gibi güncel olayları, hepsi de Peter'ın hakkında bilgili olduğu konulardı. Tartışsak bile sosyal hizmet uzmanı Peter'ı tartışmaya katılmaya hiç teşvik etmiyordu. İkisinin arasında bir husumet vardı. Ama biri hasta, biri de idareci olduğundan husumet başlarda gizliydi. 8. ayrımın sonu sayfa 65, devamı 9. ayrımda.